Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Bu podcast serisinin ilk bölümünden beri bizimle olduysanız 15. yüzyılın son yıllarında Portekiz Kralı 1. Manuel'in Afrika'dan Hindistan'a deniz yolunu bulmayı başardığını biliyorsunuz. Hindistan'a ulaştığı için o kadar sevinçliydi ki kendine Mutlu Manuel adını seçmişti. Hindistan'a ulaştığı için o kadar mutluydu ki kendisine Mutlu Manuel adını taktı ve başka Avrupalıların Hindistan'a ve Güneydoğu Asya adalarına ayak basmalarını engellemek için bu deniz yollarının tüm haritalarının imha edilmesini emretti. Portekizliler uçsuz bucaksız okyanuslarda rakip ülkelerin denizcilerini yanıltmak amacıyla bu haritaların yerine sahte haritalar yayımladılar. Manuel'in sağduyusu ve dikkati birkaç on yıl boyunca işe yaradı. Ancak işler yavaş yavaş değişmeye başladı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Muhterem dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Doğunun en uzak büyülü adalarından tarih ve anılar. Şimdi birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. XVI. Yüzyılın ortalarında John Huygen van Lieshouten adlı Hollandalı bir tacir, Portekizli bir piskoposun hizmetçisi olarak işe alındı ve ona Hindistan'a kadar eşlik etti. John Huygen, Portekiz piskoposuna 7 yıl boyunca hizmet etti ve Portekiz'in denizcilik sırlarını gizlice ve dikkatle keşfetmeye çalıştı. Nihayet Portekizlilerin Ümit Burnu'ndan Güneydoğu Asya'ya yaptıkları seferlerin bütün ayrıntılarını toparlamaya başladı ve bunları 1595 yılında Hollanda'da Seyahat isimli bir kitapta yayımladı. Bu kitabın yayımlandığı yıl Hollanda gemilerinin ilk kafilesi Güneydoğu Asya'ya doğru yola çıktı. Hollanda gemilerinin Güneydoğu Asya'ya yaptığı yolculuk 2,5 yıl sürdü. Ve gemideki 289 denizciden sadece 89'u hayatta kalabildi. Ancak bu yolculuktan elde edilen kar, Hollandalıları daha fazla gemiyle Asya'ya yelken açmaya teşvik etti. 3 yıl sonra Hollanda'dan Asya kıtasına 22 gemi sefere çıktı ve %400 gibi büyük bir kar elde etmeyi başardı. Portekizlilerin ve Hollandalıların Asya'ya ve değerli kaynaklarına ulaşmasının üzerinden neredeyse 200 yıl geçmişti. Ancak İngiltere o yıllarda zengin bir ülke değildi. Bu ülkenin kraliçesi Elizabeth, sazan damlı odalarının zeminini çimenle kapladığından İspanyollar ve Portekizliler ondan alaycı bir şekilde söz ediyorlardı. Portekizlilerin ve Hollandalıların kazançlı seferlerinin haberi Kraliçe Elizabeth'e ulaşınca onu da onun büyülü adalarında ticaret ve servet aramaya teşvik etti. Ancak Elizabeth'in ticaret yapacak parası yoktu. İlk elde ettiği servet Portekizlilerin İnka topraklarından yağmaladığı ve bir İngiliz korsanının ele geçirdiği altın oldu. Elizabeth'in de bu parayla Doğu Hindistan şirketini kurdu ve bir yıl sonra 1601 yılında 5 İngiliz gemisi Güneydoğu Asya'ya doğru uzun yolculuklarına başladı. Bu gemiler yün kumaşlar, demir kapı ve pencereler ve Asya'da baharat karşılığında takas edilecek diğer mallarla yükleniyordu. Uzun ve tehlikeli bir yolculuğun ardından İngilizler Güneydoğu Asya'ya vardıklarında o bölge halkının İngiliz mallarına ilgi duymadığını ve onlarla takas yapmak istemediğini gördüler. Sadece İngilizlere baharat satmaya razıydılar. Ancak İngilizlerin parası yoktu ve eli boş dönemezlerdi. İngiliz komutan James Lancaster Portekiz gemilerinden oluşan büyük bir kamyonun yolda olduğunu öğrendi. Portekizliler bu bölgenin insanlar ile uzun yıllardır ticaret yapıyorlardı ve onların da hangi mallarla ilgilendiklerini de biliyorlardı. İngilizler bu gemileri yağmalayabilselerdi bu malları İngiltere'nin Asya ile ticaretini kurmak için kullanırlardı. Lancaster Portekiz gemilerinin gelmesini de bekledi ve menzillerine girer girmez saldırı emrini de verdi. Gafil avlanan Portekizliler ağır bir yenilgiye uğradılar ve bütün gemilere yağmalandı. Lancaster gemilerini değerli Portekiz malları ile yükledikten sonra Endonezya'nın en büyük adası olan Java'ya doğru yola çıktı. Orada Portekizliler yoktu ve Hollandalıların sayısı da çok azdı. Lancaster adada iyi takas anlaşmaları yapmayı da başardı. Portekizlilerden çaldığı malları yerli mallar ve baharatlarla değiştirecek Doğu Hindistan şirketine büyük bir kazanç sağladı. Birkaç gün sonra İngiliz filosu taşıdığı en önemli yük olan 468 bin kilogram biberle dönüş yolculuğuna çıktı. Mallar Londra piyasasında iyi bir fiyata satıldı ve şirketin bütün hissedarları elde ettikleri büyük kardan dolayı mutlu ve sevinçliydi. Bir sonraki seyahati heyecanla bekliyorlardı. İngiliz sarayı Lancaster'i Sir unvanı ile onurlandırdı. İngilizler Portekizlilere yağmalamıştı ama onlar çok daha güçlü bir rakip ile rekabet etmek zorundaydılar Hollandalılarla. Hollanda gemilerinin sayısı İngiliz gemilerinin 5 katıydı. Endonezya'nın önemli adalarında çok sayıda kale inşa ederek gemilerini koruyorlardı ve diğer gemilerin geçişine izin vermiyorlardı. Hollandalılar Asya'da ticaretin savaş olmadan, savaşın da ticaret olmadan mümkün olmadığını sürekli tekrarlardı. Güneydoğu Asya'da baharat toprakları olan adaları 3 gruba ayırmışlardı. Birinci grup Hollanda Doğu Hindistan şirketi tarafından fethedilen ve işgal edilen bölgelerdi ve bu bölgelerde yalnızca Hollandalılar ticaret yapma hakkına sahipti. İkinci grup yöneticileri Hollandalılarla anlaşma imzalayarak adada sadece onların ticaret yapabilmesine izin veren adalar. Üçüncü grup ise Hollandalıların hiçbir ayrıcalığa sahip olmadığını ancak herkes gibi ticaret yapabildikleri de alım-satım yapabildikleri serbest bölgelerdi. Hollandalılar tarafından işgal edilen ve birinci grupta yer alan adalarda adanın yöneticisi Hollanda valisi veya Hollanda kralının halifi olarak iktidarda kalıyordu. Ancak işgalcilerin emirlerini yerine getirmek zorundaydı. Her yıl onlara pirinç, şeker, kahve gibi çeşitli mallardan belli bir miktar götürüyor. Tuz rafine etmeleri için işi sağlıyor. Köprü ve yol yapımında ve liman temizliğinde insanları da çalıştırıyorlardı. Endonezya Hollandalıların yanında ticaret yapabildikleri bölgelerden biriydi. İngilizler Endonezya adalarında Hollandalılarla birlikte ticaret yapıyorlardı. Her iki rakip de birbirlerinin her hareketini yoğun bir şüpheyle izliyordu. Hollandalılar Endonezya'nın Rambon kentinde bir üs kurdular ve aynı zamanda İngilizlerle her iki tarafın serbestçe ticaret yapabilmesi için bir anlaşma imzaladılar. Ancak anlaşma imzalandıktan kısa bir süre sonra Hollandalılar kendilerine para karşılığında hizmet eden bir Japon savaşçısından şüphelenmeye başladılar. Japonlar üssün güvenliğini merak ediyorlardı. Hollanda'ya ait silah ve barut depolarına gizlice girmeye çalışmışlardı. Hollandalılar onu tutuklayıp işkence ettiler. Japon adam işkence altında ağzını açtı ve kendisi ve birkaç Japon'un Hollanda üssünü ellerinden almayı planladıklarını itiraf etti. Ancak İngilizlerden şüphelenen Hollandalılar onun sözlerine inanmadılar ve ona işkence etmeye devam ettiler. Sonunda Japon adam gerçeği söylemek zorunda kaldı. Şehirde bulunan 17 İngiliz onun yardımıyla Hollanda üssünü ele geçirecekti. Hollandalılar kısa sürede 17 İngiliz'i tutukladılar ve komployu itiraf etmeleri için onlara işkence yapmaya da başladılar. İngilizlerin bir kısmı işkenceye dayanamayıp üssü ele geçirmeyi planladıklarını söylediler. Hollandalılar hiç tereddüt etmeden 17 kişinin kafasını kestiler. Hollandalıların bu şiddeti ve kararlılığı diğer yandan İngilizlerin Hindistan'ı ele geçirmesi, İngilizlerin Endonezya'da ve Güneydoğu Asya'daki diğer adalarda kalma konusunda tereddüt yaşamalarına yol açtı. Artık enerjilerinin ve sermayelerinin çoğunu Hindistan'a etkilemeyi harcamak zorundaydılar. İngilizler Güneydoğu Asya'ya kaybetmiş olsalar da Hindistan'ın kaynakları üzerindeki kontrolleri onları her geçen gün daha da güçlendiriyordu. 18. yüzyılın sonlarında İngiltere dünyanın en büyük donanmasına sahipken Hollandalılar bu yıllarda giderek zayıflıyordu. Artık İngiltere'nin Güney Asya'yı bir kez daha düşünmesinin zamanı gelmişti. İngilizler en zeki ajanlarından biri olan Sir Thomas Stamford Bingley, Raffles'i Hindistan'dan Endonezya'nın Java Adası'na gönderdiler. Raffles'in Hollandalıların gözünden uzakta Java prensleri ile temas kurması, onlarla dost olması ve İngiliz saldırısı için onların desteğini ve işbirliğini sağlaması gerekiyordu. Bu çok zor ve tehlikeli bir görevdi. Çünkü bu prenslerin hepsi Hollandalıların yönetimi altındaydı. Raffles bu prenslerin her biriyle tanışmak için bir plan yaptı ve onlarla Hollandalıların gözünden uzakta konuşabildi. Hollandalıların şiddet ve aşağılanmalarından bıkan Java prensleri Raffles'i bir kurtarıcı olarak gördüler ve ona işbirliği sözü verdiler. Raffles Hollandalıların askeri durumunu ve prenslerden edindiği bilgileri inceleyerek Java Adası'nın 10 bin kişilik bir orduyla ele geçirebileceğini anladı. Hemen Hindistan'a dönerek elindeki bilgileri Hindistan'daki İngiliz valisine iletti. 18 Haziran 1811'de 10 bin Hollandalı askeri taşıyan 90 İngiliz gemisi Java'ya doğru yola çıktı. Raffles'in kaleler ve Hollanda topçularının yerleri hakkında verdiği detaylı bilgiler, Adana'nın ele geçirilmesinin askeri çatışma ve hasarla gerçekleştirilmesini sağladı. Hollandalılar teslim oldu ve Hollanda'daki İngiliz valisi nüfusu 5 milyon olan Java'nın İngiliz Doğu Hindistan şirketine ait topraklar arasında olduğunu da ilan etti. Bu zaferin arkasındaki en büyük etken olan Raffles'i oradaki yönetimin başına getirdi. Raffles, Sumatra, Borno, Moluccas adalarını da ve Hollandalıların işgal etti. Diğer bölgeleri hemen geri aldı. Ancak bir süre sonra Hindistan'ın İngiliz valisinden tuhaf bir emir aldı. Bu alanlara girişmek için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Avrupa'daki durum belirsiz. Hollandalılarla barış yapıp bu adaların hepsini onlara geri vermek zorunda kalabiliriz. Raffles Güneydoğu Asya'ya giden tüm önemli yolları kontrol etmek istiyordu. Singapur adında küçük bir adayı düşünüyordu. Burası birkaç başka adayla birlikte Johor adlı bir krallığın toprağıydı. 28 Ocak 1819 günü. Öğleden sonra Johor Sultanı adadaki tüm evleri oluşturan birkaç kulübenin yanındaki bir çadırda Raffles ile görüşmelere başladı. Görüşmeler uzun sürmedi. Johor Sultanı adadaki kukla hükümdarına yılda 3000 lira, kendisine ise yılda 5000 lira gelir sağlaması karşılığında İngilizlerin Singapur'da bir yerleşim yeri kurmalarına ve burayı yönetmelerine izin vermeyi de kabul etti. Adada hemen İngiliz bayrağı göndere çekilirken Raffles ile birlikte adaya giren Hint askerlere askeri selam verdi. 6 ay sonra kasabanın inşası başladı. İngilizler, Çinliler, Malaylar, Hintliler için mahalleler inşa edildi. Doğunun önemli geçitlerinden birinin üzerinde bir yerleşim yeri kurulacağını duyan bazı Avrupalı tacirler bu adada kendilerine yer edinmek istediler. 6 yıl sonra kasabanın nüfusu 10 bini aştı ve 1857 yılında Doğu Hindistan şirketinin Singapur'daki işlemlerinin değeri 10 milyon pound aştı. O yıllarda da İngiliz Doğu Hindistan şirketi Hindistan'ın doğusunda bulunan Burma ülkesini kendi topraklarına kattı. Burma'ya saldırmalarının bahanesi Birmanyalıların İngiliz tacirlere kötü muamele etmesiydi. Burma Kraliyet ordusu şiddetle direndi. Ancak İngilizler çoğunluğu Hindistanlı askerlerden oluşan takviye kuvvetler getirerek savaşı kazandılar. En önemli eyalet olan Burma bu ülkeden ayrılarak İngiliz Doğu Hindistan şirketinin topraklarına eklendi. Artık İngiltere Burma'nın tüm batı kıyılarını kontrol ediyordu ve bu uzun kıyı boyunca misyonlar kurabiliyordu. Ayrıca Burmalılara verilen gözdağı sayesinde İngiliz tacirler ülkede kolayca ticaret yapabiliyorlardı. Muhterem dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisine bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarında takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi İbadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 29. bölümünü birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde Yüce Allah'ın ilmi ve bilgeliğinden söz ettik. Şimdi bu konuyu tamamlamak üzere Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere değinmek istiyoruz. Geçen bölümde beyan edildiği üzere Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde ilminin sınırsız olduğunu buyuruyor. Örneğin En'am suresinin 59. ayetinde şöyle okumaktayız. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.
Allah-u Teala'nın karada ve denizde ne varsa haberdar olmasının anlamı, ilminin genişliğini ve her şeyi kapsadığını yansıtır. Yani Yüce Allah denizlerin en derinlerinde yaşayan, irili ufaklı her türlü canlıdan oluşan milyarlarca mahlukun hareketinden ormanlarda, ovalarda ve dağlarda bulunan tüm bitkilerin yapraklarının kımıldamasına ve çiçeklerin açmasından hücrelerin karmaşık yapısına ve yine elektronların atom çekirdeği etrafında dönmesinden gezegenlerin dipsiz uzayda hareket etmesine kadar her şeyden haberdardır. Bu ayete göre hiçbir yaprak Allah'ın haberi olmaksızın yere düşmez. Yani yaprakların sayısı ve her birinin daldan kopması ve havada süzülerek yere düşmesine kadar her şey Yüce Allah katında aşikar ve açıktır. Yine hiçbir tane Allah-u Teala'nın bilgisi dışında yerin karanlığına yerleşmez. Bu ayet yaprakların düşmesi ve tanelerin yerin karanlığında saklanmasına işaret ederek aslında çok zarif bir şekilde hayat ve mematı anlatır. Çünkü yaprakların düşmesi ölüm işaretidir ve tanenin toprağa gömülmesi yeni bir hayatın başlangıcı sayılır. Allah-u Teala varlık aleminde hayat ve memat düzeninden haberdardır. Öyle ki hayatta bir tek tanenin yeşereceği ana kadar yaşadığı sürecin detayları Hak Teala için aşikardır. Bu ayet, Allah'ın ilmini genel konularla sınırlı bilen ve varlık aleminin detaylarından haberdar olmadığını ileri sürenleri açıkça reddediyor ve Yüce Allah'ın ister genel ister detay varlık aleminde her şeyi bildiğini beyan ediyor.
Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın sonsuz ilmini açıklamak üzere Lokman suresinin 27. ayetinde şöyle buyuruyor. Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde arkasından 7 deniz katılarak mürekkep olsa yine Allah'ın sözleri yazmakla tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'in bu ilginç tabirine göre eğer yeryüzündeki tüm ağaçlar kalem olursa yine Allahu Teala'nın ilmini yazmaya yetmez. Bilindiği üzere bir ağacın dallarından ve gövdesinden binlerce ve hatta milyonlarca kalem yapmak mümkün. Şimdi yeryüzündeki sayısız ağacı, ormanları ve bunlardan elde edilebilecek kalem sayısını düşünün. Yine eğer yeryüzünün dörtte üçünü kaplayan okyanusların mürekkeple dolu olduğunu düşünün. Sizce bunca kalem ve bu kadar mürekkeple ne kadar bilim ve ilim yazılabilir? Şimdi tüm bunların bittiğini düşünün ama Allahu Teala'nın ilmi bitmez. Yüce Allah bu tabirle ilminin nedenli sonsuz, sınırsız ve dipsiz olduğunu insanlara hatırlatmak istiyor. Gerçekten de Allahu Teala'nın ilminin sonsuzluğu bundan daha iyi anlatılabilir miydi? Asla. Şimdi bu açık beyanla insan bildiklerinin Allahu Teala'nın ilmi karşısında sonsuzun karşısında sıfır gibi olduğunu daha iyi anlar.
Kur'an-ı Kerim'de sık sık sözü edilen bir başka ilahi sıfat Allahu Teala'nın gücüdür. Yüce Allah yeganedir ve gücü de zati sıfatıdır. Kuşkusuz Allahü Teala'nın gücü de diğer erdemli sıfatları gibi sonsuzdur ve hiçbir kısıtlama bu güçte söz konusu olamaz. Allahü Teala mutlak kadirdir ve her işi yapabilir. Kadir ilahi adlardan biridir ve Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yer yer kendini bu adla takdir etmiştir. Allah mutlak kadir olduğu ve her şeye kayıtsız şartsız musallat olduğu inancının anlamı, Allah'ın irade buyurduğu takdirde her şeyi yapabileceğidir.
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde Allahu Teala'nın sonsuz gücünü işaret etmiştir. Ennallâhe alâ kulli şeyin kadir. Yani Allahu Teala her şeye kadirdir cümlesi Kur'an-ı Kerim'de yer yer tekrarlanmıştır. Yaratılış alemi ve bu aleme hakim olan düzen, başlı başına yaratanın kadir ve güçlü olduğuna açık delildir. Nitekim varlık aleminin şaşırtıcı düzeni de ilahi ilim ve kudretin ispatıdır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim, yerin ve göklerin yaratılışından söz ederken, bunların yaratılışı insanları Yüce Allah'ın ilim ve kudretine yönelttiğini anlatır. Örneğin Talak suresinin 12. ayetinde Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Allah 7 kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunların arasından inip durmaktadır ki böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
Evet, bu gezegeni geniş toprakları içindeki dağları ve ovaları, muazzam denizleri ve okyanusları ve içindeki tüm canlılarıyla yaratan ve güneşin etrafında belli bir yörüngede ve düzenli bir şekilde hareket ettiren ve düşmesine veya güneşe veya başka gezegenlere çarpmasına mani olan güç, Yüce Allah'tır. Büyüklüğü yer kürenin 1.300.000 katı olan güneşi uzayda hiçbir yere dayanmaksızın asılı tutan yine Yüce Allah'tır. Allah-u Teala'nın sonsuz gücünün izleri varlık alemindeki tüm mahluklarda göze çarpıyor. Kainatta açıkça görünen bu gücün işaretleri Hak Teala'nın sonsuz gücünün açık delilidir. Gerçekte tüm mahluklar Kur'an-ı Kerim ile tek bir ses olup Allah her şeye kadirdir diye haykırır.
Yüce Allah'ın gücü ile ilgili tartışmada dikkat çeken nokta Allah-u Teala'nın gerçekleşmesi mümkün olan işleri irade etmesidir. Bu yüzden zaten imkansız ve akılcı olmayan işlerin yapılmasının bu tartışmada yeri yoktur. Örneğin 2 kere 2 her zaman 4 eder. Şimdi birinin çıkıp da acaba Allah bunu 3 veya 5 yapabilir mi diye sorması abes sözdür. Çünkü bu çarpımın sonucu 4'ten başka bir adet olamaz. Zira bunun başka türlüsü akla aykırıdır ve Allah-u Teala asla akıl ve mantığa aykırı şey yapmaz. Bu ilahi gücün sınırlı olmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü ilahi güç zaten sonsuz ve sınırsızdır. Ancak Allah-u Teala'nın gücü akıl ve mantığın onayladığı durumlar için söz konusudur. Ve zaten mümkün olmayan şeylerde ilahi gücü tartışmak beyhude bir tartışma olur.
Bir gün adamın biri İmam Ali Aleyhisselam'dan sorar. Acaba senin Rabbin dünyayı, dünya küçülmeden ve yumurta büyümeden bir yumurtanın içine sığdırabilir mi? İmam Ali Aleyhisselam şöyle karşılık verir. Allah-u Teala için acizlik ve güçsüzlük sıfatı geçerli değildir. Fakat senin hakkında benden sorduğun şey var olmaz ve var olma yeteneğinden yoksundur. İmam Ali Aleyhisselam bu cevabından anlaşıldığı üzere sorulan konu mümkün olabilecek şey değil. Ancak bu durum Allah'ın güçsüzlüğü anlamına gelmez ve asıl meselenin akli açıdan imkansız olduğu ve esasen var olamayacağı ile ilgilidir.
Sözün özü Allah-u Teala her şeye kadirdir. İster bu şey bizim hayalimize sığsın, ister sığmasın. Fakat akli açıdan mümkün olması gerekir. Biz insanlar bir işi yaparken ilkin o işi değerlendirir ve yapmak için gücümüzün yetip yetmeyeceğini ölçeriz. Ancak sınırsız gücü olan Allah her şeye kadirdir. Fakat bu işin zaten imkansız olmaması gerekir. Evet, Allah-u Teala sonsuz ve sınırsız bir varlıktır ve zatında acizlik ve güçsüzlüğe yer yoktur. Çünkü bir işi yapmaktan aciz olmak, failin sınırlı olduğunu gösteriyor. Oysa varlık aleminde hiçbir şey Allah'ı aciz yapamaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim, Fatır Suresinin 44. ayetinde şöyle buyuruyor. Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Halbuki onlar bunlardan daha güçlüydüler. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı aciz bırakacak bir güç vardır. O bilendir, güçlüdür.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlülər, evrensel mefahirlər başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçokların eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan ve bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gence'yi Şeyh Şahabettin Sureverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nesirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Geçen iki bölümde Fars dili ve edebiyatı ve İran'ın ve İslam'ın nüfuzu altında bulunan topraklarda nasıl yayıldığından söz ettik. Yine dedik ki Samaniler döneminde yerli dil olarak kullanılan Fars dili İran'ın Türk kökenli kralları tarafından resmi dil olarak kullanıldı ve başka kavimlerden ve kültürlerden sözcük ve kavramları benimseme yeteneği sayesinde uluslararası bir dil olma kapasitesini ve yeteneğini ortaya koydu. Gameri 6. yüzyılda İslam dünyasının geniş topraklarının büyük bir bölümü İran kültürünün etkisi altında yetişen ve gelişen Türk kökenli hükümdarların nüfuzu altındaydı. Bu hükümdarların sayesinde Fars dili Çin ve Hindistan'dan Anadolu topraklarına kadar geniş bir alana yayıldı ve o dönemin en muteber uluslararası dillerinden birine dönüştü. Fars dilinin Hindistan gibi bazı bölgelerde nüfuz ve yayılma hızı o kadar fazlaydı ki bu yörelerin yazar ve şairleri eserlerini Fars dilinde hazırlamaya başladı.
Timuriler döneminden itibaren hem Farsça ve hem Türkçe'ye musallat olan yazarlar ve şairler ortaya çıkmaya başladı. Örneğin Hirat'ta yaşayan Emir Ali Şir Nevai her iki dilde şiir yazıyordu. Anadolu toprakları ise Selçuklular iktidarından itibaren Fars dilinin nüfus alanına girdi. Rum Selçuklular olarak anılan toplum Anadolu topraklarına giderek bu toprakları ele geçirdikten sonra İran Selçukluları gibi Fars dili ve İran kültürünün nüfuzu altına girdi ve resmi ve yazışma dilleri Farsçaydı. O dönemde Asya kıtasının bu bölgesinde Türk dili ve edebiyatı henüz gelişmemişti ve yörede yaşayan Türk halkı günlük yaşamlarında Türkçe konuşmalarına karşın resmi ve idari dilleri Farsçaydı.
İranlı büyük şair Mevlana Celaleddin, Gameri 6. yüzyılda doğduğu Belh diyarında Rum Selçuklularının başkenti Konya'ya göç ettiğinde Fars dili bu yörede o kadar yaygındı ki gittiği her yerde insanlar Mevlana'nın dilini ve kültürünü tanıyordu. O dönemde gerçi Konya, İran kültürünün nüfuz alanının en batısında yer alıyor ve Belh diyarından çok uzaklarda bulunuyordu. Ancak Mevlana yeni ortamda asla yabancılık çekmedi. İşte bu yüzden Mevlana Farsça şiir yazmaya başladı. Çünkü hem kendi ana diliydi hem de bu diyarda yaşayan insanlar bu dili biliyor ve kullanıyordu.
Osmanlı İmparatorluğu da Safevi İmparatorluğu kadar ve hatta daha da fazla Fars dilinin nüfuzu altındaydı. Birçok Osmanlı İmparatoru Fars dili ve edebiyatı ve şiirlerine hayrandı ve İran milleti gibi İranlı büyük şair Hafız'ın şiir divanı ile falına bakardı ve isteklerine ve niyetlerine kavuşunca da Şiraz'da Hafız'ın türbesine hediyeler yolluyordu. Örneğin Osmanlıların son imparatorlarından Abdülhamit bir keresinde Hafız divanı ile falına baktı ve Hafız'ın şiiri onu Ayasofya Camii'ne gitmekten sakındırdığı için kullandığı aracını boş yolladı ve araç yolda giderken infilak etti. Bu gelişmenin üzerine Abdülhamid Hafız'ın türbesine değerli hediyeler gönderdi.
Batılı araştırmacı Arnold Toynbee'ye göre tamamen İran medeniyeti ve Fars dilinin nüfuzu altında yetişen Osmanlı İmparatoru Selim, Avrupa'nın yarısını fethettiğinde aslında İran medeniyeti Avrupa'nın yarısına yayılıyordu. Ve ne zaman Mısır ve Kahire'yi fethettiğinde aslında İran medeniyeti Arap medeniyetine galip geliyordu. Çünkü Kahire'nin düşmesi Haçlı Savaşları sırasında Konstantinopolis'in düşmesi kadar önemliydi. Tanbi'ye göre Safavi Kralı İsmail ve Osmanlı Kralı Selim her ikisi İran medeniyetinin yetiştirdiği krallardı. Nitekim Selim Fars dilinde şiir yazıyor ve sarayında Farsça konuşuluyordu.
Osmanlı Kralı Beyazıt'ta Cami Mevlana, Seyfuddin Ahmet ve Mir Cemalettin Ataullah gibi İranlı büyük şair ve alimleri takdir ediyor ve onlara hediyeler gönderiyordu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Hakani'nin kasidesini ezbere ve Farsça okudu. Öte yandan Osmanlı sarayındaki şairler İranlı büyük şairleri taklit ediyordu. Örneğin Osmanlı şehzadelerinden Mahmut'un sarayındaki şair Behiçti Nizami taklit ederek 5 defterde bir şiir mecmuası yazdı veya Kanuni Sultan Süleyman sarayındaki Firdevsi adlı şairde Süleyman iktidarının tarihini İranlı büyük şair Firdevsi taklit ederek Şahname adlı eseri gibi yarı nazım yarı nesir şeklinde yazdı.
Gerçekte Osmanlı Devleti'nde yeni şiir ve nesir yazılarının temelini yine bu diyarda yaşayan ve Fars dilinde yazan İran kökenliler attı. Türkler Fars edebiyatından sadece düşünceleri değil aynı zamanda bu düşüncelerin sanatsal beyanını da borç almıştı. Ve bu bakımdan derin bir şekilde Fars dili ve edebiyatının etkisi altında bulunuyordu. Anadolu'da Türkçe şiir yazan ilk şair Mevlana'nın oğlu Bahaddin'di. Bahaddin, Rubahname adlı şiirini Fars dilinde ve Mesnevi kalıbında yazdı. Ve içinde 156 beyt Türkçe şiir yerleştirdi. Böylece Türk edebiyatının Türkçe şiir temelini atmış oldu. Türk edebiyatı 15. yüzyıldan itibaren 100 kadarlık bir sürede Cami ve Emir Alişir Nevai'nin etkisi altındaydı. İranlı şairler Saip İsfahani ve Şevket de Türkçe şiir alanını büyük ölçüde etkileyen şairlerdi.
Aslında Osmanlı'da Türkçe şiir yazmaya başlayan ilk şairler Fars dili de biliyor ve bu dilde de şiir yazıyordu. Örneğin İmadettin Nesimi Arapça ve Farsça şiir yazmasına karşın esas şiir divanını Türkçe yazdı. Fars dili ve edebiyatı sadece Anadolu topraklarında değil aynı zamanda Osmanlı'nın fethettiği Balkanlarda da yaygınlaştı. Örneğin Hafız'ın şiir divanına yazılan en muteber şerhlerden biri Boşnak Muhammed Sudi'nin şerhidir. Sudi Osmanlı sömürgelerinden Bosna'da yaşayan bir edipti ve hem Farsça ve hem Arapça biliyordu ve Osmanlı sarayında hizmetkarları eğitiyordu.
Osmanlılardan başka Doğu Türkistan'a musallat olan Uygur veya Çağatay Türkleri de Fars dilini biliyordu. Nitekim Çağataylıların Prensi Haydar Mirza, Orta Asya Moğolları Tarihi adlı eserini Farsça yazmıştı. Yine İspanya topraklarında Müslümanların iktidarı döneminde bu diyarın Toledo kentinde Fars dili ve İran kültürü büyük itibar görüyor ve İran'ın Farabi ve İbn Sina ve diğer büyük bilginlerinin kitapları yüklü paralar ödenerek satın alınıyordu. Toledo kentinin büyük kütüphanesinde Fars diline yazılan birkaç bin cilt kitap yer alıyordu.
Bugün birçok kanıt ve belge İslam'ı ilk kez İranlıların Çin topraklarına götürdüğünü gösteriyor. Fransız profesör Şefer ise Çinli Müslümanların Moğol döneminden önce ve Moğol döneminde kendi istek ve iradeleri üzerine Çin'de ikamet eden İranlıların soyundan olduğuna inanıyor. Bugün Çinli Müslümanların arasında hala dini farizeler yerine getirilirken birçok Farsça sözcük kullanılıyor. Tüm bu anlatılanlar Fars dilinin Kameri 6. yüzyıldan itibaren kapasitelerini geliştirerek İslam dünyası genelinde uluslararası bir dile dönüşme özelliğine sahip olduğunu ve asırlar boyunca Müslümanların iletişim dili olarak kullanıldığını gösteriyor. Gerçekte Fars dili İslam dünyasında rolü ve işlevi, Latince'nin Hristiyan dünyasında Orta Çağ'da ifa ettiği rolü ifa ediyordu.
Değerli dinleyiciler, İranlı Ölüler, Evrensel Mefahirler başlıklı programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Müzik
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası. Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini, güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün duygusal boşanma ve aile ve çocukların üzerindeki etkisi hakkında sohbet etmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde çağdaş dünyada aile ocağını tehdit eden ve ciddi meselelerden biri olan çiftlerin duygusal boşanmasından söz ettik ve dedik ki aile içindeki ilişkilerin soğuması ve hatta sönmesi çiftlerin cismi, ruhi, duygusal ve hatta söz ve davranışları üzerinde yıkıcı etkisi vardır ve aile içinde her türlü sevgi ve saygıyı yıktığı gibi pozitif enerjinin de azalmasına yol açar. Kuşkusuz duygusal boşanma meselesi hem çiftleri ve hem çocukları olumsuz yönde etkiler ve bu yüzden bu konu aile ocağının yapısını irdelerken önemli bir konu sayılır ve tüm detaylarıyla irdelenmesi gerekir. Aslında birçokları ile akla gelen ilk soru, çiftlerin duygusal boşanmasının çocukların üzerindeki tesiri ve büyüklüğüdür. Bazıları duygusal boşanma yaşayan çiftin sadece kendileri yalnız kaldıkları hissine kapıldığını ve aile içinde tek başına kaldığını düşünerek acı çektiğini, çocuklar ise ebeveynin yanında yaşamına devam ettiklerini ve bu durumdan etkilenmediğini savunur. Bazı araştırmaların sonuçları duygusal boşanmanın çiftlerde depresyon, ızdırap, gerginlik ve öfke gibi duygulara yol açtığını gösteriyor. Duygusal boşanma vakasını yaşayan insan artık kişisel sağlığına da duyarsız kaldığı gibi ailenin diğer fertlerinin sağlığını da umursamaz olur. Böyle bir insan görevlerini doğru biçimde yerine getirmez ve ailenin diğer fertlerine karşı sorumlulukları hakkında da soğuk davranmaya ve rağbet göstermemeye başlar. Eğer bu insan evin kadını ise, örneğin ev işlerinde ve evin temizliğine karşı duyarsız olur ve genellikle yapmadığı veya yarım bıraktığı işleri söz konusudur. Fakat bu işleri yerine getirmek veya tamamlamak istemez. Eğer bu insan evin erkeği ise, İşine ve sorumluluklarına karşı daha fazla duyarsız olur ve bu durum duygusal boşanmadan kaynaklanan sorunu ikiye katlar. Bu durumda olan insanların ruhi bunalımları güncel yaşamlarındaki durumla düğümlenerek durumu daha da vahim hale getirir. Böyle bir ortamda insan ruhi açıdan mutlu olmaya rağbet göstermez, mutlu olan ortamlarda görünmez ve genellikle yalnız kalmayı tercih eder ve yavaş yavaş depresyona sürüklenerek ruhi sağlığı bozulur. Kuşkusuz ruhi sağlığı bozulan biri cismi sağlığı da tehlikeye girer. Sonuçta depresyona sürüklenen bu insan ailenin diğer fertleri içinde sıkıntı yaratmaya başlar. Aile içinde gerçek neşe ve mutluluk ve samimi ortam hiç kuşkusuz anne ve babanın sağlıklı ve sevgi temeline dayalı ilişkilerinden etkilenir. Böyle bir aile ortamında çocuklar yeteneklerini daha rahat sergiler ve geliştirir. Bundan daha da önemlisi çocukların kendi gelecekleri için iyi bir örneğe ihtiyaç duymalarıdır. Duygusal boşanma ile sarsılan anne ve baba çocuklar için asla iyi örnek olamaz. Çünkü bu durumdaki insanlar ev ortamını çocukların sağlıklı talim ve terbiyesi için hazırlayamaz. Bu tür ailelerin içinde genellikle gerginlik ve öfke veya bir nevi duyarsızlık hastalığı hakimdir. Doğal olarak aile içinde doğru düzgün sevgi ve gönül birlikteliği görmeyen çocuk yaşamının ileriki aşamalarında ve aile ocağı kurmakta zorluk çeker ve ailevi sorunların çözümü için gerekli yetenekten yoksun olur. Kuşkusuz her insan mutlu ve neşe dolu bir aile ortamında yaşamak ister. Buna göre birçok ailede duygusal boşanmanın nasıl önlenebileceği sorusu gündeme gelir. Bir başka ifadeyle duygusal boşanmayı engelleme yolları nelerdir? Uzmanlara göre beklentilerin seviyesini düşürmek, yaşam tarzını değiştirmek, diyalog kurmak ve görüş alışverişinde bulunmak duygusal boşanmanın önlenmesinde en etkili araçlardır. Gerçekte duygusal boşanmanın temeli yanlış gerçekleşen izdivaçtır. Çiftler en başta birbirini değiştirme çabasından el çekmeleri gerekir. İnsanlar değiştirilemez ve bunun yerine asıl kendi önceliklerimizi değiştirmemiz gerekir. Çiftler ortak yaşamlarında kavga ettiklerinde birbirini suçlamamaları gerekir. Burada ne kimse yargıçtır ne de avukat. Her iki taraf meselenin çözümüne ne kadar katkı sağlayabileceğine bakması, esnek davranması ve gerçekçi olması gerekir. Arkadaşlarımıza ve bizimle aynı kandan olan akrabalarımıza karşı irili ufaklı hatalarını görmezden geldiğimiz gibi, hayat arkadaşımızı da kendimizin vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası saymalıyız. İşte o zaman birçok sorunun kendiliğinden çözümlendiğine şahit olabiliriz. Günümüzde çiftlerin arasında şeffaflaştırma ve yanlış anlaşılmaları giderme ve aralarına düşen düğümü çözümlemenin en etkili yöntemlerinden biri çift tedavi yöntemidir. Çift tedavi yönteminde karı kocanın ilişkilerini ideal yönde düzeltmek ve değiştirmek için bir dizi ortak tedavi celseleri düzenlenir. Çift tedavi yönteminde esas varsayım çiftlerin yaşadığı sorunların bireysel olmadığı, bilakis bireyler arasında olduğu varsayımıdır. Çift tedavi yönteminde ise çeşitli teknikler kullanılır ki bu tekniklere yankı tekniği ve güncel eşlik tekniklerini örnek verebiliriz. Yankı tekniğinde tedaviyi uygulayan kimse, kocadan eşiyle anlaşmazlığı hakkındaki görüşünü beyan etmesini istiyor ve eşinden de kocasının sözlerini dikkatle dinlemesini talep ediyor. Bu iş, karı koca arasındaki yanlış anlaşılma bertaraf oluncaya kadar devam ediyor ve karı koca birbiriyle doğru biçimde irtibat kurma yöntemini öğreniyor. Güncel eşlik tekniğinde kadın belli bir günde kocasının sevdiği işleri yapma sözü veriyor ve bunun için eşinden hiçbir şey beklemiyor. Koca da belli bir günde aynı şekilde hiçbir şey beklemeksizin eşinin sevdiği işleri yapıyor. Bu tekniğin yardımıyla yavaş yavaş karı koca arasındaki yanlış anlaşılmalar bertaraf ediliyor ve yerini sevgi ve muhabbet alıyor. Evet, her halükarda duygusal boşanmayı önleme ve tedavi etme yöntemleri oldukça önemli konulardır ve karı kocanın bu yöntemleri ve teknikleri bilmeleri gerekir. Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleri ve ilgili hadisleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımıza değinmek istiyoruz.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Öğretmenler, insanları eğitmek ve bilimi yaymak suretiyle onları kemale doğru yönlendirir ve gelişmelerine vesile olur. Gerçekte insanlar her türlü gelişmelerini ve kemale ermelerini öğretmenlere borçludur. Gerçekte ilim ve bilim Yüce Allah'ın nimetlerindendir ki en başta enbiyalara ve evliyalara öğretmiş ve daha sonra tüm beşeriyete sunmuştur. Enbiyalar ve evliyalar da Yüce Allah'ın bu nimetlerine şükretmek amacıyla öğrendikleri ilim ve bilimi başkalarına öğretmiştir. Yüce Allah Cuma suresinin 2. ayetinde şöyle buyurur. Çünkü ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler.
İmam Ali Aleyhisselam çok güzel bir vecizesinde şöyle buyuruyor. Bana bir harf öğreten kimse beni kendi kölesi yapmıştır. Evet, bugün sohbetimizde öğretmen ve eğitimin önemiyle ilgili ayet ve hadislerden söz edeceğiz.
İslam kültüründe öğretmenlik önemli ve büyük bir görevdir. Çünkü öğretmenin çalışma alanı bütün bir toplumu, milleti hatta tüm dünyayı kapsar. Kur'an-ı Kerim Maide suresinin 32. ayetinde şöyle buyurur. Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Gerçi ayetin görece anlamı maddi yaşam ve ölüm gibi görünür. Fakat bundan daha önemlisi manevi yaşam ve ölümdür. Bir insanı cahillikten kurtarmak ona hayat vermek gibidir. Bu yüzden bir insanı eğitmek ve hidayete erdirmek, tüm beşeriyete eğitmek ve hidayete erdirmekle eşittir. Ve yine bir insanı saptırmak, tüm beşeriyeti saptırmak gibidir. Rivayetlere göre bir gün adamın biri İmam Seccad aleyhisselama gelir ve babasının katilini şikayet ederek kısas talebinde bulunur. İmam Seccad aleyhisselam şöyle sorar. Acaba bu şahıs sana herhangi bir hizmette bulunmadı mı ki kısas yerine diyet ödesin? Adam şöyle dedi. Evet, birkaç gün benim öğretmenimdi ama bu kısastan vazgeçmeme sebep olamaz. İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen ne dersin? Öğretmek ve irşad etmenin değeri onun kanından yani kısas edilmesinden çok fazladır. Bu sözleri duyan adam kısas talebinden vazgeçer.
Tahran Radyosu.
Beşeriyetin en büyük öğretmeni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu özelliğiyle onur duyar ve şöyle buyururdu: "Ben öğretmek için gönderildim." İşte bu yüzden İslam dininde öğretmenlik maneviyatla bütünleşen bir ameldir ve din önderleri buna büyük saygı duymuştur. Öğretmenliğin mevkii o kadar yüksektir ki İmam Hasan Askeri aleyhisselam şöyle buyurur: "Kim bir cahili hidayete erdirir ve ona İslam'ı öğretirse Yüce Allah katında biz Ehl-i Beyt'in yanında yer alır."
Yine İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den bir hadiste şöyle okumaktayız: "Size bağışlayanların en bağışlayanı kim olduğunu haber vereyim mi? Bağışlayanların en bağışlayanı Allah'tır. Ve ben Adem oğullarının en bağışlayanıyım. Benden sonra sizlerin arasında en bağışlayanı, bir ilim ve bir bilimi öğrenen ve onu yayarak başkalarına öğretendir. Böyle biri kıyamet gününde kendisi bir ümmet gibi mahşur olacaktır." Burada öğretmenin ümmete benzetilmesi, açıkça öğretmenlerin düşünceleri ve kişiliği toplumu eğitmeye paralel olarak beşeri toplum arasında yayıldığını gösterir. Öğretmen ne kadar daha fazla sayıda talebe bilim ve bilim öğretirse, o kadar manevi ve sosyal kişiliği toplumda yayılır ve bir ümmet kadar olur.
Öğretmenlik mevki yüce bir mevkidir. Öyle ki bu mevkiden daha üstün bir mevki yoktur. Öğretmenler peygamberlerin varisleri sayılır. Nitekim İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur: "Bilginler peygamberlerin varisidir." Öğretmen ve üstadın mevki o kadar değerlidir ki İslam peygamberi İmam Ali aleyhisselama şöyle buyurur: "Ey Ali, eğer biri senin aracılığın ve Allah'ın yardımı ile hidayet yolunu bulur ve Hakk'a doğru yönelirse, yığınla kırmızı tüllü devenin maliki olmandan daha hayırlıdır." Bilindiği üzere kırmızı tüylü deve o dönemde Arap dünyasında en değerli mal varlığı sayılırdı.
İmam Zeynul Abidin aleyhisselam da toplumun kesimlerinin haklarına işaret ederken öğretmenlerden toplumun üstün kesimi şeklinde söz ediyor ve izleyenlerine ve yakınlarına öğretmenlerin ve hocaların haklarına saygı göstermelerini tavsiye eder ve şöyle buyururdu: "Senin öğretmeninin hakkı ona saygı göstermen ve önünde eğilmendir. Her mecliste ona saygı göstermeli ve sözlerini iyi dinlemelisin."
İmam Ali aleyhisselam da toplumun tüm kesimlerinin öğretmene saygı duyması gerektiğine inanır ve Müslümanlara bu değerli insanlara hangi mevkide olursa olsun kendi babaları gibi sevmelerine ve saymalarını tavsiye eder ve şöyle buyururdu: "Babanıza ve öğretmeninize saygı göstermek için onların önünde ayağa kalkın, hatta padişah olsanız bile."
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Muhterem dinleyiciler, programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından dinleyebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 14. hikmetli sözünde şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına, Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Başarılı aileleri en bariz özelliklerinden biri, üyelerinin asla birbirini yalnız bırakamaması ve tecrit etmemesidir. Bu ailenin her bireyine bir sorun oluştuğunda olay tüm aileyi ilgilendirir. Hepsi mahremiyetlerini koruyarak birbirlerine güvenli bir alan sağlamaya çalışır ve ihtiyaç duyulduğunda birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Fakat bazen bir ailede bazı istenmeyen olaylar bir kişinin aileden tecrit edilmesine sebep olur. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 14. veciz sözünde yakınları kendisine ilgisiz olan, şefkat göstermeyen ve tek başına bırakılanlara umut vererek bu durumdan umutsuzluğa kapılmamalarını, zira Allah'ın her zaman onlara başka bir kapı açacağını buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına, Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Aslında insanların yakınları ve dostları tarafından desteklenmesi ilahi bir hikmet ve kuraldır. Fakat eğer onlar kendi görevlerini yerine getirmez ve sıla-i rahim yapmaz ve dostluk görevlerini ayaklar altına alırsa, Allah-u Teala bu görevi başkalarına verir. Böylece kullarını olayların fırtınasında yalnız bırakmaz. Örneğin, Resulullah Efendimiz en yakınları olan Kureyş kabilesi o hazrete kötü davranarak kendi kavmi ve kabilesinden sürdüler. Onlar Resul-i Ekrem'i Ebu Talib vadisine sürgün ederek ekonomik ambargo uyguladılar ve o hazretin düşünceleri ve sözlerinin yayılmasını tüm mümkün yollarla engellemeye çalıştılar. Fakat Yüce Allah, Kureyş'in en uzak kabileleri yani Avs ve Hazreci, günümüz Medine olan Yesrib kentinden o hazretin yardımına koşturdu. Onlar da canı gönülden o hazrete destek vererek İslam dinini seçtiler. Ta ki İslam dininin yüce peygamberi güçlü ve başı dik, onurlu olarak Mekke'ye geri döndü ve tevhid bayrağını Kabe'de dalgalandırdı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim ve Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olursunuz. İran'da Fars, Türk, Kürt, Arap, Lor, Buluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
İran diyarı parlak tarih ve medeniyeti ve güzel ve değişik iklimiyle her zaman dünyanın diğer milletlerinin ilgisini çeken bir ülkedir. Öyle ki asırlardır birçok seyyah bu diyarı gezmiş ve İran diyarı ile ilgili bazı yazılar da geride bırakmıştır. Bu yüzden bu bölümü başka milletlerin seyyah ve araştırmacılarının İran'la ilgili görüşlerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
İran İslam Cumhuriyeti adıyla anılan güzel yurdumuz, Maverai-Nehir ve Mezopotamya medeniyetlerinde derin mazisiyle İran platosunun tam ortasında, Asya kıtasının batısında ve stratejik Orta Doğu bölgesinde yer alır. İran 1.648.000-1955 kilometre karelik alanı ile yüz ölçümü bakımından dünyanın 16. ülkesi sayılır ve Güneybatı Asya'nın geniş bir alanını kapsar. İran toprakları Arap dünyasını Orta Asya ve Hindistan yarımadası ile birleştirir. İran'ın kuzeyinde Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Hazar Denizi ve güneyinde ise Fars Körfezi ve Umman Denizi bulunuyor. İran, batıdan Irak ve Türkiye, doğudan ise Pakistan ve Afganistan ülkeleriyle komşudur.
İran nüfusu 2006 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımının sonuçlarına göre 70 milyonu aşkındır ve çeşitli kavimlerden oluşmaktadır. İran nüfusunun %65 kadarını Arya ırkından gelen Farslar ya da Persler oluşturur. Yine İran nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman ve Şii mezhebine mensuptur. Bu arada Hristiyan, Zertüşti ve Yahudi azınlıkları da Müslüman vatandaşlarla bir arada ve barış içinde bir yaşam sürdürmektedir. İran 31 eyaletten oluşuyor ve geçmişten kalan tarihi eserler ve sayısız güzel doğal bölgeye sahip olma itibariyle UNESCO'nun raporuna göre tarihi eser zenginliği bakımından dünyanın ilk 10 önemli ülkesi arasında yer alır. İran'ın bazı tarihi eserleri ise uluslararası turizm sektörünün en önemli cazibelerinden biri sayılır. Küresel boyutta önem arz eder ve UNESCO tarafından da beşeriyet mirası olarak kayda alınmış bulunuyor. Bu eserlere Fars eyaletinde Taht-ı Cemşid, İsfahan eyaletinde İmam Hümeyni Meydanı, Azerbaycan eyaletinde Taht-ı Süleyman, Huzistan eyaletinde Çuazembil Ziguratı, Zencan eyaletinde Sultaniye Kubbesi ve Kirman eyaletinde Bem Kalesi gibi eserleri örnek vermek mümkün.
Öte yandan İran diyarı coğrafi bakımından ve iklim çeşitliliği açısından da dünyanın istisna yörelerinden biri sayılır. İran'ın çeşitli bölgelerinin rakım farkı ve geniş yüz ölçümü bu toprakların çeşitli iklimlerden yararlanmasına vesile olmuştur. Öyle ki bazen kış mevsiminde iki farklı noktada sıcaklık farkı 50 dereceye kadar ulaşabiliyor. Buna göre İran'da aynı anda 4 mevsimi bir arada yaşamak da mümkün. Nitekim İran'ın kuzeybatısı ve batısında iklim şartları kayak gibi kış sporları ve eğlenceler için elverişliyken aynı anda güney yörelerinde yüzme gibi yaz sporları ve eğlenceler için uygun şartların hakim olduğu belirtilmelidir.
İran diyarı iklim ve yağış şartları bakımından kurak ve yarı kurak sayılan bir bölgede yer alıyor. Ancak bu diyarda iklim değişikliği ilk görünüşe nazaran daha geniş olduğu belirtilmelidir. Nitekim İran'da çok kurak çölleri gür ve nemli ormanlarla yan yana ve birbirine kısmen yakın mesafelerde görebiliriz. Bu özellikler İran diyarının doğa çeşitliliği bakımından da dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer almasına vesile olmuştur.
İran'ın en kurak bölgesi Lut çölüdür. Bu çölün yüz ölçümü 175 bin kilometre karedir. Bu çölde dünyanın en sıcak noktası olan Şehdat bölgesi yer alıyor. Lut çölü aynı zamanda dünya çöllerinin en acayip fenomenlerini barındıran doğal bir sergi gibidir. Dünyanın en yüksek rakımlı kum tepeleri, su ve rüzgarla erozyona uğrayan Kalut fenomeni ve çölün ortasında Nebka adı verilen çöl vazolarında seyrek ormanlar Lut çölünü doğa hayranlar için cazip hale getiren fenomenlerdir. İran'ın ortasında yer alan bu çölün yanında, kuzeyde Hazar Denizi kıyılarında yer alan Gür Ormanlar, dünyanın en eski ormanlarının son kalıntıları sayılır. Ve yine İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyılarında suyun ortasında bulunan mangrove ormanları doğa aşıklarını hayran bırakıyor. Bu arada İran'ın çeşitli iklimlere sahip olan çölleri, dağları, ovaları, göletleri ve ormanlarında 8000 kadar bitki çeşidi tespit edildiği de belirtilmelidir. İran'daki bitki çeşitliliği Avrupa kıtasının 2-3 katı kadardır. Bitki çeşitliliğinin yanında İran hayvan türleri bakımından da zengin bir ülke sayılıyor. Uzmanlar İran ikliminde 168 kadar memeli hayvan yaşadığını belirtiyor. İran'a özgü özel hayvan türlerine sarı geyik, kaplan, zebra, vahşi kedi ve meyvelerle beslenen bir çeşit vampiri örnek verebiliriz.
Evet, İran diyarı birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan eski ve tarihi bir ülkedir. Ve şimdi de bu topraklarda farklı kültür ve inançlara mensup insanlar bir arada ve barış içinde yaşamaktadır. Bugün İran'da camilerden kiliselere ve sinagoglardan ateş tapınaklarına kadar farklı ibadet mekanları yan yana bulunuyor. Tüm bu özelliklerin İran'ı ziyarete değer cazip bir ülke haline getirdiği belirtilmelidir. Öyle ki İran'a seyahat eden turistler dünyanın çeşitli ülkelerinde karşılaştıkları cazibeleri bir tek ülkede ve yan yana bulabiliyor.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim ve Görelim başlıklı programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Müzik